Ayrım 8. İçimizdeki Şeytan, Sabahattin Ali, sayfa 73. 9. Ömer yokuş aşağı koşar gibi iniyordu. Tüy gibi hafifti. İçinde köpürüp taşan bir saadet vardı. Etrafından geçen insanları kucaklamak, herkese ''Hadi ne duruyorsunuz, gülün, sevinin, hayat kadar tatlı şey var mı?'' demek istiyordu. Köprüye bir nefeste indi. Kalbi müthiş çarpıntı içerisindeydi. Saate baktı, ona geliyordu. Gene geç kaldım diye düşündü. Fakat bu da onun neşesini bozamadı. Kendisini postaneye yerleştiren ve orada mühimce bir mevkii olan uzak akrabadan biri vardı. Gidip bir elini öpeyim, memnun olur ve bizim dairedekiler de onun odasından çıktığımı görünce çenelerini tutarlar diye söylendi. Aydın'a 42 lira 75 kuruş ücret aldığı vazifesinin adını bile bilmiyordu. Muhasebede oturuyor ve hemen hemen hiçbir şey yapmıyordu. Ara sıra veznedar Hafız Hüsamettin Efendi onu yardıma çağırır ve bir takım manasız defterlere manasız rakamlar yazmasını rica ederdi. Bu ona hiç sıkıcı gelmiyordu. Kendi kendine usuller icat ediyor, kolaylıklar buluyor, bazen de evvela birinci, sonra ikinci, sonra diğer haneler olmak üzere alt alta yazıyor. 10-15 rakam okuduktan sonra kaç tanesini unutmadan yazabildiğini tecrübe ediyor ve kafasına bir nevi spor yaptırıyormuş gibi bunlardan zevk alıyordu. Çalıştığı odada belki 10 tane masa vardı. Bunların her birinin arkasında mühim işlere dalmış gibi sessizce çalışan muhtelif yaştaki memurların hiçbiri vazifesine Ömer'den daha çok bağlı değildi. Kimisi maişet, geçim derdini, kimisi randevusunu, kimisi sinema filmlerini düşünüyor ve ekmek parası için katlandığı bu sıkıcı işe hiç durmadan küfür basıyordu. Üzeri mürekkep lekeli küçük masaların her tarafı kocaman siyah defterler, çizgili kağıtlar, birbirine iğnelenmiş evrak ile doluydu. Bundan mada başka, biraz daha büyükçe masalarda oturan iki memurun arkalarını kaplayan etajerlerde de aynı siyah ve iri defterler duruyordu. Genç bir memur önündeki sümenin ucunu kaldırmış, oraya sıkıştırdığı yuvarlak cep aynasına bakarak briyantinli saçlarını, eskimiş suni ipek boyun bağını düzeltiyordu. Yeleğinin kenarları frenk gömleğinin yaka etrafındaki yırtıkları ve yamaları örtmediği için eli sinirli bir hareketle ikide bir boynuna gidiyordu. Açık renk elbisesinin dizleri kirlenmeye başlayan pantolonu pek keskin ütülüydü. Belki üçüncü pençeyi taşımaya çalışan kanarya sarısı iskarpinlerinin burun tarafındaki kıvrımlarda terden hasıl olma lekeler vardı. Onun yanında orta yaşlı ve saçlarını fırça gibi kestirmiş bir diğer memur masasının sağ tarafındaki çekmeceyi açmış, içine eğilerek eski bir akşam gazetesinin tarihi romanını okuyordu. Diğer masaların sahipleri de önlerinde resmi bir iş olduğu halde kenarda köşede bir delik bulup hususi ve şahsi hayatlarına kavuşmaya çalışıyorlar. Hiç olmazsa 2-3 satır yazı yazdıktan veya hesap yaptıktan sonra iskemlelerinin arkalığına dayanıp başlarını geriye atarak uzun düşüncelere dalıyorlardı. Onların bir müddet böyle durduktan sonra biri tarafından dürtülmüş gibi silkelenerek masanın üzerine eğilmeleri ve işleriyle meşgul oluyormuş gibi yapmaları Ömer'e dolap beygirlerinin ara sıra durup başlarını havaya kaldırmalarını ve bağlı gözlerinin arkasından bir şeyler sezmeye çalıştıktan sonra tekrar dönmeye koyulmalarını hatırlatıyordu. Yanı başlarındaki küçük bir odada ve pirinç parmaklıklı bir kafesin arkasında çalışan veznedar Hafız Hüsamettin Efendi dairede belki yegane iş gören adamdı. Bazen herkes gittikten sonra da odasında kalır, 5-6 türlü deftere ayrı ayrı kayıtlar yapar, kasasını 3-4 muhtelif anahtarla kilitler ve pek az kimseyle konuşurdu. Ömer buraya ilk geldiği günlerde onunla ahbap olmuştu. Daima sakalları biraz uzamış olarak gezen, henüz 45 yaşında bile olmadığı halde yarı ağarmış, yarı dökülmüş saçlarıyla 60'lık gibi görünen bu adamın hiç de basit bir insan olmadığını hemen anlamıştı. Kendine mahsus ve yeni nükteler yapıyor, etrafındakilerden bahsederken biraz keskin fakat isabetli hükümler veriyordu. Büyük odaya pek az uğradığı halde oradaki bütün memurların hususiyetlerini nasıl bildiğine Ömer bir türlü akıl erdirememişti. Ekseriya keyfi yerindeydi. İnce gümüş kenarlı gözlüklerle çalışır, birisiyle konuşacağı zaman onları alnına kaldırırdı. Daima gülümsüyormuş gibi duran açık ela gözleri insanı avcunun içine alıyor ve bir daha bırakmıyordu. Bütün hareketleri ve sözleri hiç endişesi ve hiçbir şeyden korkusu olmayan bir adam gibi açık ve tek manalıydı. Halbuki Ömer onun hiç de yağ bal içinde yüzmediğini biliyordu. En büyüğü 18 yaşında 5 çocuğu ve bir de karısı vardı. Aldığı maaşla ay başını pek zor bulanlardandı. İlk tanıştığı zamanlarda Ömer ona halinden şikayete kalkmış, aldığı paranın hiçbir işe yaramadığını, Balıkesir'deki annesinden 40 yılda bir gelen birkaç liranın elbiselik bir kumaş almaya bile yetmediğini, bir kere tahsili biterse herhalde işlerin başka türlü olacağını, fakat parasızlık yüzünden 6 seneden beri fakülteye boşu boşuna devam ettiğini söylemişti. Halbuki derste devamsızlığı ve hala mektebi tamamlayamaması parasızlıktan filan değildi. Okutulanlara ve bilhassa okutanlara karşı içinde yenilmez bir itimatsızlık, sebepsiz bir lakaytlık vardı. Bunun sebeplerini ne kadar dışarıda aramaya çalışsa da asıl illetin kendi acayip kafasında olduğunu biliyor, herkesten evvel kendini kandırmak için önüne gelene böyle masallar uyduruyordu. Hafız Efendi onu ciddi bir yüzle dinledikten sonra, "Oğlum," dedi, "biz senin çağlarını geçirdik. İnsan bir kere öğrenmeye başladı mı artık peşini bırakmamalı. Araya azıcık soğukluk girdi mi, bu ilim dedikleri namert adamı ürkütür. Hayat ile fazla ünsiyet, tanışıklık, muayyen bir yaştan sonra insanları çok şey öğrenmekten, yani usulü dairesinde öğrenmekten uzaklaştırıyor. Bundan sonra boşuna kendini yorma, hayatına başka bir yol seç, bir bankaya falan girmeye bak, gençsin, muvaffak olursun." Hatıralara dalmış bir miktar düşündükten sonra da kendinden bahsetmeye başlamıştı. "Ben de senin gibi tahsilimi yarım bıraktım. Öyle Darülfünun'dan falan değil. Mektebi İdadi'nin yani lisenin son sınıflarından ayrıldım ve defterdar olan babamın yanında bir memuriyet aldım. Küçük evlendim. 4-5 sene sonra babam, arkasından karım öldü. Birdenbire kendimi kapıp koyverdim. Pederden kalan birkaç kuruşu az zamanda ezdim. Sonra tekrar bir memuriyete kapaklandık, yeniden evlendik, çoluk ve çocuğa karıştık, sürüklenip gidiyoruz. Hayat dediğin başka nedir zaten? Ben şuna inanıyorum ki 3,5 günlük ömrümüzü kendimize zehir etmemek için ne mazideki hayatımıza ve kaçırdığımız fırsatlara, ne de istikbalin olmayacak hülyalarına kulak asmayarak bugünümüze hapsolup yaşamalıyız. Her hadisenin insanı eğlendirecek bir tarafı vardır. Ay başında bakkal, verdiğimiz paradan memnun olmayıp kapıya dayanınca bizim hanım sinir nöbetlerine tutulur. Halbuki ben bunda bile hoş taraflar bulurum. Bakkalın kapı aralığında nasıl hiddetle kasketini çıkarıp tekrar giydiğini, İstanbul şivesine uydurmaya çalıştığı dilinin nasıl dolaşıp anlaşılmaz hale geldiğini seyreder ve düşüncelere dalarım. Hayatta hiçbir şey arzumuza tabi değildir. Gerçi bu bir felaket, lakin hilkat, yaratılış bize bu felaketi hafifletecek bir vasıta da vermiş. Etrafı çeşme ibretle temaşa kabiliyeti. Bazen çocuklara kitap parası kalmaz. En büyüğü dayatıyor, gırtlağıma basıyor, ona vermeye mecbur oluyorum. Fakat ötekilerin dördü de kız. Ellerinden ağlamaktan başka bir şey gelmiyor. Ben onları karşıma oturtur, kitap dedikleri şeyin lüzumsuzluğuna dair vaaz ederim. Dersleri zihninize nakşedin derim. Sonra benim bile ciddi kastetmediğim bu laflara onların nasıl inanarak kulak verdiklerini gördükçe hem gülesim hem ağlayasım gelir. Bu dairede de böyle. Birkaç kurnaz ve işbirlerin yanında bir sürü de Allah'ın mübarek koyunları var. Yaşamak ve yeryüzünde üç adamlık birer işgal etmekle mühim bir iş yaptıklarını zannederler. Kimisi gençliğinde mağdurdur. Kimisi ihtiyarlığına ve tecrübesizliğine dayanıp böbürlenir, kimisi eskiden neydim diye övünür, kimisi ileride neler olacağını ihsas ederek, sezdirerek itibar kazanmak ister. Hepsi birden mahiyetini asla anlamadıkları bu değirmenin içinde yuvarlanıp giderler ve kainatın mihverinin, ekseninin kendilerinden geçtiğini vehmederler. Kimisinin de ihtiyarlıktan çenesi düşmüştür, benim gibi gevezelik edip durur. Ömer onunla konuşmaktan garip bir zevk alıyordu. Hiçbir şeye inanmamak konusunda mutabık gibiydiler. Yalnız Hafız Efendi belki de yaşadığı senelerin tesiriyle Ömer'in içini şekilsiz bir surette dolduran ihtiraslardan da kurtulmuştu. Bugünkü halin devamından başka bir şey istemiyordu. Ara sıra Ömer'i hayrete düşüren bir tabiilikle ve hiç küçülmeden, hiç ezilmeden genç adamlardan 1 lira borç ister ve Ömer ondan borç isteyince de tereddüt bile etmeden cebinde ne varsa çıkarır verirdi. Böyle zamanlarda çok kere Ömer ondan çoluk çocuğunun ekmek parasını almış gibi bir hisle ayrılırdı. Ömer bugün de masasında 5-10 dakika oturduktan sonra kalktı. Hafız'ın odasına gitti. İçinde büyük bir sabırsızlık vardı. Havadan sudan konuşacak birini arıyordu. Fakat veznedarın fevkalade meşgul olduğunu gördü. Önüne kocaman bir defter açmış, gözlüğünü indirmiş, içinden çıkamadığı hesaplarla uğraşır gibi alnını buruşturmuştu. Ömer çıkmak için arkasına dönünce başını kaldırarak seslendi. Yemeği nerede yiyeceksin? Beklersen beraber çıkalım da bir kebapçıya gidelim. İçim sıkılıyor bugün. İki laf atarız. Ömer kendisini söyleyeceğine benzer lafları ondan duyunca hayret etti. Hafız Efendi'nin içim sıkılıyor demesi fevkalade bir şeydi. Tekrar masasına döndü. Yanında okuyacak kitap ve gazete olmadığı için önüne bir defter açtı. Çekmecelerden birinden aldığı arkası matbu bir müsvedde kağıdına yazılar yazmaya, şekiller çizmeye, resimler yapmaya başladı. Sonra başka bir kağıdı çeşit çeşit imzalar ve alt alta sıraladığı kendi ismiyle doldurdu. Bir aralık yine alt katta Macide imzasını attı. Sonra bu imzaların pek de tesadüfi olmayarak Ömerlerin başına gelmiş olduğunu fark etti ve hepsini karaladı. Öğle paydosunda gidip veznedarı aldı. Hafız Efendi, mutadının hilafına, alışkanlığının tersine olarak bu sefer sükut ediyordu. Bahçe kapı taraflarında basık tavanlı bir kebapçıya giderek ucuz bir yemek yediler. Ömer birkaç kere karşısındakinin yüzüne baktı ve bir şeyler sormak istedi. Hüsamettin Efendi ise ağzının iki yanını aşağı çekerek başını sallamakla iktifa etti. Sonra her ikisinin de paralarını vererek kalktı. Küçük bir kahveye gidip birkaç gazete karıştırdılar. Konuşmak niyetiyle çıktıkları halde ikisi de kendi alemlerine dalmışlardı. Ömer içindeki sonsuz saadet hissinin ve hafifliğin nihayet hazin bir neticeye varacağını, talihin kendisiyle alay ettiğini sandığı için yanındakinin sebebini bilmediği durgunluğuna iştirak ederek bir nevi manevi sigorta yapmak istiyordu. Çocukluğundan beri etrafında duyduğu sözler, gördüğü insanlar onda neşe ve saadetten korkmak, bunların şehamet, uyursuzluk getirici bir şey olduğuna inanmak ihtiyadını yaratmıştı. Çok gülmenin arkası ağlamaktır gibi sözler sarsılmaz kanaatler halinde ruhuna yerleşmişti. Herhangi memnun edici bir hadise, ilk sevinç ihtizazları, dalgaları, geçer geçmez sebepsiz bir korku ve hüzün yaratıyor ve Ömer ancak bir takım gülünç hilelerle bundan kurtulmaya çabalıyordu. Bu sefer de farkında olmadan veznedarın durgunluğuna tamamen iştirak etmiş, düşünceli bir tavır almış, canı sıkılmaya başlamıştı. Derin bir nefes aldıktan sonra ''Ne var ne yok Hafız Bey?'' dedi. ''Sorma evladım.'' ''Ne o? Siz de mi dünyaya aldırış etmeye başladınız?'' Bu sefer şakaya gelir tarafı yok. Bir biçimsiz işe takıldık ki sonunu Allah hayır eyleye dedi. Tekrar uzun bir sükuta daldı. Ömer devam edecek diye karşısındakinin yüzüne bakıyordu. Halbuki o bir müddet daha sustuktan sonra ağır ağır doğrularak ''Vakit geldi, çilehaneye gidelim.'' dedi. Ömer'i adam akıllı bir merak sarmıştı fakat yanındakinin huyunu bildiği için ısrar etmiyordu. Bütün açıklığına rağmen veznedar kendisinin bahsetmediği hususi işlerine kimsenin burnunu sokmasını istemezdi. Dairenin merdivenlerini çıkarken, ''Evladım, benim nazarımda genç olmakla ihtiyar olmak arasında bir fark yoktur. Belki ihtiyarlık bu manasız sürüklenmeyi sona yaklaştırmış olmak bakımından daha da iyidir. Fakat bazı şeyler var ki onları yüklenmek için yaşlı omuzlar kâfi gelmeyeceğe benziyor. Bakalım.'' dedi. Sonra birdenbire eski haline dönerek, ''Amma da esrarlı konuşuyorum değil mi?'' dedi. ''Bir münasip zamanda sana meseleyi açarım. Bana akıl öğretecek halde olmadığını bilirim. Zaten öğrenme akılla düzelecek işlerden değil. Ama insan patlayacak gibi oluyor. Evde karıdan sakla, dairede herkesten sakla. Bir gün sapıtıvereceğim.'' Başka bir şey söylemeden odasına girdi. Ömer de büyük salona masasının başına geldi. Fakat duracak halde olmadığını seziyordu. İçinde zapt edilmez bir sabırsızlık vardı. Kendi kendine söyleniyordu. İkimiz de aynı şehirdeyiz ve birbirimize varmamız için yarım saatten daha az bir zaman yeter. Buna rağmen o orada, ben buradayım. Neden? Sebep yok. Ben burada ne yapıyorum? Kendimi ve etrafımdakileri sıkmaktan başka ne işim var? Onun da orada pek lüzumlu şeylerle uğraşmadığı muhakkak. Böyle bir günde oturup piyanoya çalışacak değil ya. Dünyada şimdi onunla yan yana bulunmamamız kadar mantıksız ve lüzumsuz ne vardır acaba? Hayat bir tesadüfler silsilesiymiş, âlâ. Fakat tesadüfün de kendine göre bir mantığı olmalı değil mi ya? Göze çarpmamak için şapkasını asılı olduğu yerde bıraktı ve yavaşça dışarı çıktı. Merdivenleri atlayarak indi. Ne tarafa gideceğini biraz tereddüt ediyordu. Vakit daha erkendi. ''Kız fazla üstüne düştüğümü zannetmesin?'' dedi. Bu fikrin çocukça olduğunu, Macide'nin böyle hilelere kanmayacağını kendisi de biliyordu. Zaten onun karşısında oyun oynanamayacağını düşüncesi Ömer'e hem endişe hem de sükun vermekteydi. İçindeki kepaze tarafları saklayamayacağından korkuyor. Bir yandan da söylemeye cesaret edemeyeceği şeyleri onun kendiliğinden anlayacağını düşünerek müsterih oluyordu. Zamanı öldürmek için balık pazarı tarafına yürüdü. Dar sokaklarda arabalar, hamallar birbirlerine sürtünerek geçiyordu. Yaz-kış çamurlu olan dar yaya kaldırımlarında muvazenesini kaybetmemeye çalışarak yürüyordu. Biraz sonra yağ iskelesine geldi. Demir kanatlı pencereleri yarı açık duran esmer, dümdüz, taş binalar insanı aralarında ezecek kadar birbirlerine yakındı. Her dükkanın önünde sokağın kenarındaki su yoluna doğru uzanan kirli yağ sızıntıları vardı. İnsanın burun deliklerini yapışkan bir koku sarıyor ve yakındaki durgun denizden bu sokaklara pis ve rutubetli bir hava yayılıyordu. Ömer, Galip amcanın nedense bu eniştesine küçükten beri amca demeye alışmıştı, küçük dükkanını tanıdı. Karanlık bir bodrumdan ibaret olan bu ticarethanenin içinde kimin bulunduğu görülmüyordu. Yalnız kirli cam mekanın arkasında birkaç numunelik zeytinyağı şişesi ve kapıya yakın bir yerde üzeri yağla karışan tozlardan vıcık vıcık çamur olmuş kocaman bir varil vardı. Ömer düşündü. Burada bu mahzende nasıl olur da koskoca bir ömür hapsedilir? Daha iyi, daha aydınlık bir yere varılacağına inanılmadan nasıl olur da bu yol yürünür? Halbuki Galip amca daha başka şeyler de görmüştür. Onun da çocukluğu ve delikanlılığı güneşli bahçelerde, geniş, alabildiğince geniş topraklarda geçmiştir. Şimdi buraya bir fare gibi tıkılmış bekliyor. Neyi? Ölümü. Bu korkunç şeyi beklemek için bile daha güzel bir yer intihap etmek, seçmek elimizde değil. Sokağın loşluğu ona vaktin çok geç olduğunu zannettirdi. Geriye dönerek köprüye, oradan Beyoğlu'na doğru yürüdü. 8. ayrımın sonu, sayfa 81.